Ayrım 5.
Ancak babasının yanına koşar adımlarla ve gülerek gider. Buna rağmen babasından aynı sıcaklığı ve sempatiyi göremez. Precossi yırtılmış defterlerini tekrar onarır, çalışmak için başkalarından ödünç kitap alır ve kopan gömleğinin düğmelerini bir çengelli iğneyle tutturur. İnsan onu bir numara büyük ayakkabılar, uzun bir ceket ve ellerinin yarısına kadar gelen gömlek kollarıyla görünce büyük bir acıma duygusuna kapılır. Fakat o her şeyi görmezlikten gelip büyük bir hırsla derslerine çalışır. Evinde sakin bir çalışma ortamı olsa eminim Precossi sınıfın birincisi olurdu. Precossi bu sabah okula yanağında derince bir tırnak iziyle geldi. Sınıftaki herkes ona baskı yaparak bunu kendisine babasının yapmış olduğunu söyletmek istiyordu. Ancak o büyük bir direnç göstererek söylenenleri inkar ediyordu. Çocuklar üzerine fazla gidince bir anda kendini bırakıp ağlamaya başladı. Zavallı Precossi, yarın bizim eve Derossi, Coretti ve Nelly gelecek. Precossi'yi gördüğümde onun da gelmesini söyleyeceğim. Evde onun için bir ikindi kahvaltısı hazırlatacağım ve ona çeşitli kitaplar hediye edeceğim. En azından bir gün bile olsa onu mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü çok iyi ve cesur biri. Güzel bir ziyaret. 12 Perşembe. İşte benim için yılın en güzel perşembelerinden biri. Bugün saat tam 2'de Derossi, Coretti ve Nelly bizim eve geldiler. Ancak Precossi'ye babası izin vermemiş. Derossi ve Coretti yolda onun bir araba dolusu lahana taşıdığını gördüklerini söylediler. İçeri girdiklerinde hala onun bu halini konuşup gülüşüyorlardı. Arkadaşlarla birlikte çok güzel bir iki saat geçirdik. Derossi ve Coretti sınıfın en neşeli iki kişisidir. Babam onları tanıdığına çok sevindi. Coretti'nin üzerinde kahverengi bir kazak, başında da yün bir bere vardı. Coretti sürekli olarak bir şeylerle meşgul olmayı seven biridir. Bir önceki gün onu yine sırtında bir araba dolusu tahta parçaları taşırken görmüştüm. Evin bütün işlerini çekip çevirebilen ve aynı zamanda da bir sincap kadar sevimli olan Coretti, sürekli babasının askerdeki başarılarından ve almış olduğu madalyalardan söz eder. Her ne kadar bütün gün tahtaların arasında çalışsa da onun damarlarında asil bir kan dolaşmaktadır. Bugün Derossi de bizi çok eğlendirdi. O coğrafyayı bir öğretmen kadar iyi bildiğinden gözlerini kapatıp İtalya'nın bütün şehirlerini, dağlarını, nehirlerini konumlarına göre söyleyebiliyor. Zekası herkesi şaşırtıyor. İki gün sonra oynayacağı piyesteki rolünü ezberlemiş bile. Nelly de herkes gibi ona büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Arkadaşlarımın bana yapmış oldukları ziyaret gerçekten de çok hoş geçmişti. Hoşuma giden diğer bir tarafta gülmesine hiç alışık olmadığım Nelly'nin Derossi ve Coretti'nin arasında evine son derece neşeli bir şekilde dönmesiydi. Bu arada yemek odasına girdiğimde Rigoletto'nun maskara kambur tablosunun duvarda asılı olmadığını gördüm. Nelly görmesin diye babam kaldırmıştı onu. Vittorio Emanuel'in cenaze töreni. 17 Salı. Bugün öğretmen sınıfa girer girmez Derossi'yi tahtaya çağırıp şu anlamlı parçayı okumasını söyledi. 4 yıl önce bugün bu saatte Roma'daki bir cenaze arabası ilk İtalya kralı olan 2. Vittorio Emanuel'in naaşını taşıyordu. Kral tam 29 sene tahtta kalmış ve 7 parçaya bölünmüş İtalya'yı yabancıların elinden kurtararak ülkemizi bağımsız bir devlet haline getirmişti. Kral olduğu süre boyunca ülkesine birçok faydası dokunmuştur. O, fedakarlığı, cesareti ve elde ettiği üstün zaferlerle tanınır. Cenaze arabası bütün Roma'yı çiçek yağmuru altında dolaşmıştı. Her yer İtalya'nın dört bir yanından gelen insanlarla doluydu. Herkes büyük bir üzüntü içinde ağlıyordu. Cenaze arabası kralın defnedileceği tapınağın önünde durdu. 12 zırhlı süvari tabutu arabadan indirdi. Orada bulunan herkes krala karşı son görevini yerine getiriyor, onu büyük bir coşkuyla alkışlayarak uğurluyordu. Herkesin ruhu heyecandan titriyordu. Askeri alay, savaşta ölen binlerce şehidi, kan göllerini, muhteşem zaferleri ve dayanılmaz acıları hatırlatıyordu onlara. Tabut tapınağa yerleştirilirken herkes başını önüne eğmiş, güle güle iyi yürekli, cesur, fedakar kral diye bağırıyordu. Sonunda Kral Vittorio mezarına yerleştirilerek sonsuzluğa doğru uğurlandı. Franti'nin okuldan atılışı, 21 Cumartesi. Sınıfta Kral Vittorio'nun ölüm yıldönümü töreni sırasında Franti her zamanki gibi kendini tutamayarak güldü. Franti okulda ne zaman bir babanın oğlunu azarladığını görse hemen çocuğun karşısına geçip gülmeye başlar. Birinin ağladığını gördüğü zaman da onunla alay eder. Garoni'nin karşısında korkudan titrer fakat kendinden küçük olduğu için duvarcıyı döver. Crossi'nin bir kolu kırık olduğundan ona hep eziyet eder. Derossi'nin başarılarını çekemeyip onu küçümser. bir çocuğu kurtarırken düşüp ayağını kıran, bu yüzden de koltuk değnekleriyle dolaşmak zorunda olan Robert diye bile çok ağır şakalar yapar. Kendinden küçükleri önce tahrik eder, sonra da çocuklar onun üstüne saldırınca hepsini teker teker döver. Sınıftaki bütün çocuklar onun bu tür davranışlarından nefret ederler. Franti hiçbir şeyden korkmayan, öğretmenin yüzüne baka baka gülen, başkalarının eşyalarını çalan, yaptığı haylazlıkları büyük bir soğukkanlılıkla reddeden, herkesle kavga eden, başkalarına batırmak için okula iğne getiren, çocukların düğmelerini koparan, defterleri ve kitapları yırtık, giysileri yağ lekeleriyle kaplı biridir. Duyduğumuza göre annesi onun yaramazlıklarından dolayı hastalanıp yatağa düşmüş. Babası da onu tam 3 kez evden kovmuş. Franti okuldan, arkadaşlarından ve öğretmenimizden nefret eder. Öğretmenimiz bazen onun yaptığı yaramazlıkları görmezlikten gelir. Ancak bu onun haylazlıklarını arttırmasına neden olur. Öğretmenimiz bazen onu bir köşeye çekip tatlı tatlı konuşur. Fakat o bunları da hiç ciddiye almaz. Bunun üzerine Bay Perboni ona ağır sözler söyleyip hakaretler yağdırır. Ama onun üzerinde bunların bile en ufak bir etkisi olmaz. Böyle bir durumda ellerini yüzüne kapayıp ağlıyormuş gibi yapsa da aslında içinden kıs kıs gülüyordur. Franti bu hareketlerinden dolayı okuldan 3 gün uzaklaştırıldı. Fakat döndüğünde daha da saygısızlaşmıştı. Derossi bir gün ona böyle davranmaktan ne zaman vazgeçeceksin diye sorduğunda Franti onun karnına çivi batırmakla tehdit etti. Ancak Franti bugün sınıftan adeta bir köpek gibi kovuldu. Bu sabah öğretmen sınıfta ders anlatırken o tahtaya bir mantar attı ve okulu büyük bir gürültüyle inletti. Bütün sınıf korkudan kas katı kesildi. Öğretmen büyük bir kızgınlıkla ayağa kalkıp Franti hemen burayı terk et diye bağırdı. Franti ise ben yapmadım diyerek gülmeye başladı. Sabrı taşan öğretmen Franti'nin üzerine yürüdü ve onu kolundan tutup dışarı çıkardı. Kendisine müdüre teslim edip geri döndükten sonra sınıfa 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kimseden çıt çıkmıyordu. Öğretmenin elleri sinirden titriyordu. Alnındaki kırışıklıklar da uzaktan birer yara gibi derin görünüyordu. Derossi ayağa kalkıp kendinizi böyle üzmeyin öğretmenim, biz sizin iyi olmanızı istiyoruz dedi. Bunun üzerine öğretmenimiz biraz yatıştı ve derse kaldığı yerden devam etti. Ayın Öyküsü, Sardinyalı Trampetçi. 24 Temmuz 1848 günü meydana gelen Custoza Savaşı'nda bir bölük İtalyan askeri tepede bulunan bir evi ele geçirmek için harekete geçmişti. Eve yaklaştıkları sırada Avusturya askerlerinin saldırısına uğradılar. Geride birkaç ölü ve yaralı bıraktıktan sonra eve ulaşabildiler. İçeri girdikten sonra onlar da ateş etmeye başladılar. Evi işgal eden 6 kadar askere bir astsubay ve uzun boylu, zayıf, beyaz saçlı, yaşlı bir yüzbaşı komuta ediyordu. Bölükte 14 yaşlarında esmer tenli, siyah gözlü ve derin bakışlı bir de trompetçi vardı. Yüzbaşı birinci kattaki yerinden bölüye savunmayla ilgili çeşitli komutlar veriyordu. Yüzünde en küçük bir acıma ifadesi yoktu. Trompetçi aldığı bir emir doğrultusunda masanın üzerine çıkıp başını pencereden uzattı ve büyük bir Avusturya ordusunun üzerlerine doğru geldiğini söyledi. Askerlerin bulundukları ev dik bir yokuşun zirvesinde bulunuyordu. Evin yokuşa bakan kısmından ateş açamıyorlardı. Askerlerden bazıları pencereden atlayarak yerde sürünüyorlar, bazıları da içerideki yaralılara yardım ediyorlardı. Mutfakta alnından vurularak öldürülen biri yatıyordu. Bu arada düşman askerleri yarım daire oluşturmuş bir şekilde eve doğru ilerliyorlardı. Bir süre sonra yüzbaşı hızlı adımlarla odadan çıktı. Birkaç dakika sonra yanında bulunan çavuşa trompetçi çocuğu çağırmasını söyledi. Çavuş hemen koşup trompetçiyi buldu ve onu yüzbaşının bulunduğu yere getirdi. Bu sırada yüzbaşı tekrar içeri girmişti. Odada bir şeyler yazmaktaydı. Çocuğun geldiğini görünce elindeki kağıdı katlayıp ona trompetçi diye seslendi. Çocuk yüzbaşının karşısında esas duruşa geçerek selam verdi. Yüzbaşı trompetçiye sen yürekli bir çocuksun değil mi diye sordu. Çocuğun gözleri bir anda ışıl ışıl olmuştu. Yüzbaşıya büyük bir gururla bakarak evet yüzbaşım diye cevap verdi. Yüzbaşı yazmış olduğu notu trompetçiye verip onu en kısa sürede yokuşun aşağısında bulunan bölüye ulaştırmasını istedi. Trompetçi sırtındaki çantayı yere bırakarak kaptanın verdiği kağıdı cebine soktu. Çavuş pencereyi açıp ipi dışarı attı ve çocuğun pencereden geçmesine yardım etti. Yüzbaşı çocuğa dikkatli ol, bütün bölüğün kurtuluşu sana bağlı dedi. Çocuk bana güvenin dedikten sonra aşağı inmeye başladı. Yavaş yavaş ipe tutunarak aşağı indi. Çavuş ise ipi yukarı çektikten sonra ortalıktan kayboldu. Yüzbaşı tam çocuğun kimseye görünmeden uzaklaştığını düşünürken bir anda Avusturyalıların arka arkaya ateş etmelerinden onların çocuğu görmüş olduklarını anladı. Düşen mermiler yerdeki tozları havaya kaldırırken trompetçi de büyük bir hızla koşmaya devam ediyordu. Bir ara çocuk ayağa takılıp düşünce yüzbaşı onun vurulmuş olduğunu düşündü. Fakat çocuk biraz sonra tekrar ayağa kalkıp koşmaya başladı. Yüzbaşı da derin bir nefes aldı. Trompetçi çocuk tüm hızıyla koşmaya çalışıyordu ama bir yandan da topallıyordu. Bu arada düşman askerlerinin açtığı ateş çocuğun etrafında toz bulutları kaldırmaya devam ediyordu. Yüzbaşı sonunda çocuğun kurtulduğunu anlayınca sevinçten büyük bir zafer çığlığı attı. Çocuk otların arasında ilerlerken zaman zaman koşuyor, zaman zaman da ayağını incittiğinden topallayarak yürüyordu. Yüzbaşı bir yandan çocuğun koşuşunu izliyor, diğer yandan da yaralıların iniltilerine kulak kabartıyordu. Bir ara çocuğun koşmayı bırakıp durduğunu görünce dişlerini ve yumruklarını sıkarak "Haydi koşmaya devam et!" diye haykırdı. Sonra kendi kendine "Ah uyuşuk çocuk seni" diye söylendi. Çocuk biraz sonra tekrar koşmaya başladı. Fakat o sırada bir buğday tarlasına girmiş olduğundan yüzbaşı artık onu göremez olmuştu. Düşman topları etrafı rastgele dövmeye devam ediyordu. Evin içindeki odalar yaralı kaynıyordu. Duvarlar ise kan içindeydi. Kapıların kenarında yatan cesetler, parçalanmış kol ve bacaklar dehşet verici bir görüntü oluşturuyordu. Kaptan yaralılara dönerek "Haydi biraz daha gayret edin, az sonra yardım ulaşacak" diye bağırdı. Bu arada Avusturyalılar eve biraz daha yaklaşmışlardı. Toz ve duman arasında onların şaşkın yüzlerini görmek mümkündü. Düşmanların vahşi bağırtıları ve tüfek sesleri de rahatlıkla duyulabiliyordu. Evin içinde büyük bir korku hakimdi. Kurtulma umudu kalmamıştı. Az sonra dışarıdan önce Almanca, sonra da İtalyanca "teslim olun" sesi işitildi. Yüzbaşı bunu duyar duymaz "hayır" diye bağırdı. Bir anda iki taraf arasında müthiş bir çatışma başladı. Yüzbaşı bir oraya bir buraya koşarak askerlerine moral vermeye çalışıyordu. Ancak askerlerin dayanma gücü kalmamıştı artık. Tam o sırada çavuş büyük bir coşku içinde "yardım geliyor" diye haykırdı. Evdeki bütün yaralılar, subaylar, çavuşlar ve askerler pencerenin önüne uçuştular. Dayanma güçleri bir anda iki kat artmıştı. Bu arada düşman güçleri dağılmaya başlamıştı. Yüzbaşı bütün askerleri zemin katta toplayıp onları son bir kez fedakarlıkta bulunmaya çağırdı ve var güçleriyle düşmana karşı koymalarını istedi. Askerler hep birlikte yukarı çıkmak üzerelerken uzaktan İtalyan askerlerinin kaskları görünmeye başlamıştı. Bunu gören herkes evi terk edip düşmanın üzerine saldırdı. Yüzbaşı eline isabet eden bir kurşunla hafifçe yaralanmıştı. Ama gün İtalyanların zaferiyle sonuçlanmıştı. Askerler yüzbaşının sol elindeki yarayı tedavi ettirmek için onu savaşta bir hastane olarak kullanılan kiliseye götürdüler. Kilisenin içi yaralı doluydu. İçeride iki doktor ve birçok gönüllü oradan oraya koşuşturup duruyorlardı. Yüzbaşı içeri girer girmez sağda bir yatakta yatmakta olan trompetçi çocuğu gördü. Çocuğun her yeri sarılıydı. Yüzü de çok solgun görünüyordu. Fakat gözleri her zamanki gibi ışıl ışıldı. Yüzbaşı onu görünce önce şaşırdı, sonra da "Sen burada mısın?" diye sordu. Cevabı beklemeden "Bravo sana, görevini tam anlamıyla yerine getirdin" diye ekledi. Çocuk "Elimden geleni yaptım" diye karşılık verdi. Sonra devam etti. "Eğer beni kovalamasalardı yardım çok daha önce gelecekti. Neyse ki kaçıp kurtuldum. İleride diğer bölüğün komutanını gördüm ve kağıdı hemen ona ilettim. Fakat daha sonra bu yara başıma epey dert açtı. Susuzluktan ölüyor ve tekrar geri dönememekten korkuyordum. Geçen her dakikanın sizin aleyhinize olduğunu bildiğimden çok büyük bir üzüntü içindeydim. Ama şimdi içim çok rahat. Görevimi başarıyla tamamlamanın sevinci içindeyim." Bu sırada yüzbaşının elinden aşağı kanlar süzülüyordu. Çocuk ona "Elinizi sarmamı ister misiniz?" diye sordu. Yüzbaşı elini uzatınca çocuk bu eli büyük bir ustalıkla sardı. Yüzbaşı çocuğa dikkatle bakarak "Sen neden bu kadar solgunsun, yoksa çok mu kan kaybettin?" diye sordu. Bunun üzerine çocuk üzerindeki örtüyü atarak bacağını gösterdi. Yüzbaşı gördüklerine inanamadı ve bir adım geri attı. Çocuğun bacağı dizinin altından kesilmiş ve sargı bezleriyle sarılmıştı. O sırada oradan geçmekte olan doktor yüzbaşıya dönüp "Gerçekten de çok üzücü bir olay. Eğer bacağını zorlamasaydı kesmek zorunda kalmayacaktık" dedi. Yüzbaşı çocuğun açılan üstünü tekrar örttü ve ona hiç ses çıkarmadan derin derin baktı. Sonra bakışlarını ondan ayırmadan elini başına götürdü ve bir er gibi selam durdu. Çocuk ne yapıyorsunuz yüzbaşım diye şaşkınlıkla sorunca o ana kadar emrindeki hiçbir askere cevap vermemiş olan yüzbaşı tatlı ve sevgi dolu bir ses tonuyla ben sadece bir yüzbaşıyım sense büyük bir kahramansın diye karşılık verdi. Sonra küçük trompetçiye büyük bir şefkatle sarılıp onu alnından öptü. Vatan sevgisi 24 Salı. Küçük trompetçinin öyküsü seni böyle derinden etkilediğine göre bu sabah İtalya'yı neden seviyorsunuz konulu kompozisyon sınavının çok iyi geçmiş olması gerekir. Eminim aklına bir çırpıda yüzlerce fikir gelmiştir. İtalya'yı seviyorum çünkü annem, babam, damarlarımda akan kan, üzerimde yaşadığım toprak, beni eğiten kitaplar, kardeşim, arkadaşlarım ve etrafta gördüğüm her şey İtalyandır. Ah oğlum, sen henüz bu sevgiyi içinde hissedecek kadar büyümedin. Bu duyguyu bir yetişkin olduğunda, uzun bir yurt dışı gezisinden geldiğinde ve sabah uyandığında bir geminin korkuluklarıyla burun buruna geldiğinde çok daha iyi anlayacaksın. İşte o zaman göz pınarların dolacak, kalbinden bir parça kopup uzaklara gidecek. Uzaklarda dilini bile bilmediğin insanların arasında dolaşırken, bir işçiyle farklı bir dilde selamlaşırken için vatan hasretiyle yalıp tutuşacak. Bu sevgiyi düşman askerleri ülkeni işgal etmeye kalktığı zaman çok daha güçlü hissedeceksin. Vatanının askerleri savaştan büyük bir zaferle dönüp bayrağımızı salladığında, etrafta biriken kalabalık onları çiçeklerle karşıladığında içinde sonsuz bir mutluluk duyacaksın. İşte ancak o zaman vatan sevgisinin ne demek olduğunu anlayacaksın Enrico. Vatan sevgisi çok büyük ve kutsal bir duygudur oğlum. Eğer bir gün senin savaştan sağ olarak döndüğünü görürsem buna çok sevinirim. Çünkü sen benim etimden kemiğimden bir parçasın. Ancak senin korkup saklanarak sağ kaldığını öğrenirsem inan ki seni asla bağışlamam. Ve bu acı kalbime bir bıçak gibi saplanıp kalır. Baban. Kıskançlık 25 Çarşamba. Vatan sevgisi konulu kompozisyon sınavında sınıfta en iyi notları Derossi ile Votini aldı. Zaman zaman bazı kendini beğenmiş hareketlerde bulunsa da Votini benim sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Fakat son zamanlarda onun Derossi'yi kıskandığını gösteren davranışları beni oldukça üzüyor. Votini, Derossi'yi geçebilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Ancak yine de onun kadar başarılı olamıyor. Carlo Nobis de Derossi'yi kıskanan öğrencilerden biri. Fakat o çok kibirli olduğundan bunu pek fark ettirmemeye çalışıyor. Oysa ki Votini sürekli olarak aldığı notların düşüklüğünden, öğretmenden ve kendisine yapılan haksızlıklardan yakınıp duruyor. Derossi öğretmenin sorduğu bir soruya cevap verirken Votini ya onu duymazlıktan geliyor ya da etrafındakilerle konuşup gülüşüyor. Öğretmen Derossi'yi överken herkes dönüp Votini'nin yüzünün aldığı ifadeye bakıyor. Bu sabah Votini çok kötü bir davranışta bulundu. Öğretmenimiz sınıfa girer girmez sınavda aldığımız notları açıkladı. Votini, Derossi'nin tam puan aldığını duyunca kasıtlı bir şekilde öksürmeye başladı. Durumu fark eden öğretmen Votini'ye dönüp, "Yaptığın bu hareket çok anlamsız. Kıskançlık tohumunun vücuduna girmesine sakın izin verme Votini," dedi. "Kıskançlık kalbi kırar, beyne de zarar verir," diye de ekledi. Sınıfta Derossi'nin dışında herkes Votini'ye bakıyordu. Votini öğretmene karşılık vermek istediyse de kelimeler boğazında düğümlenip kaldı. Yüzü bembeyaz olmuş bir şekilde yerine oturdu. Öğretmen derse devam ederken Votini bir kağıt çıkarıp üstüne büyük harflerle "Ben öğretmenin yardımlarıyla yüksek not alanları kıskanmam," yazdı. O bu notu Derossi'ye göndermek üzereyken yakınında oturan öğrenciler Derossi'nin alacağı başarı madalyasını bir kağıda çizip kendisine göstermeye başladılar. Derossi bunu görür görmez kağıdı çocukların elinden alıp paramparça ederek çöpe attı. Bu hareket karşısında utancından kıpkırmızı kesilen Votini yazmış olduğu notu ağzına atıp çiğnedikten sonra sıranın altına tükürdü. Okul çıkışında Votini Derossi'nin yanından geçerken elindeki kartonu yere düşürünce Derossi'ye büyük bir nezaket örneği göstererek düşen kartonu alıp Votini'nin çantasına yerleştirdi. Votini utancından başını kaldıramadı. Franti'nin annesi 28 Cumartesi. Bütün bu olanlara rağmen Votini bir türlü uslanmak bilmiyor. Dün din dersinde öğretmen Derossi'ye bir şiirin ilk kıtasını ezbere bilip bilmediğini sordu. Derossi bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Votini alaycı gözlerle Derossi'ye baktı ve "Ben biliyorum," diye öne atıldı. Fakat tam o şiiri okumaya başlayacakken sınıfa Franti'nin annesi girdi. Zavallı kadıncağız son derece bitkin ve üşümüş bir haldeydi. Müdürün de içeride olduğunu görünce çok sevindi. Franti de annesinin yanında duruyordu. Zavallı kadın neredeyse müdürün dizlerine kapanarak "Lütfen müdür bey, Franti'yi tekrar okula kabul edin. Oğlum tam 3 gündür evde ve babasının bu olaydan haberi yok. Eğer duyarsa öldürür oğlumu. Lütfen bize acıyın efendim," diye yalvardı. Müdür ona dışarıda konuşmayı önerdi ama kadıncağız onu duymayıp ağlamayı ve yalvarmayı sürdürdü. Sonra "Bakın müdür bey," dedi. "Ben oğlumun okumadığını bilerek ölürsem gözüm açık giderim. Bütün anneler gibi ben de oğlumun iyiliğini istiyorum. Onun için bize bir iyilik yapın ve onu tekrar okula alın." Franti son derece soğukkanlı görünüyordu. Müdür birkaç dakika düşündükten sonra "Franti geç ve yerine otur," dedi. Franti'nin annesi sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Bir yandan müdüre teşekkür ediyor, bir yandan da oğluna uyarılarda bulunuyordu. Dışarı çıkarken oğluna bir kez daha rica eden gözlerle baktı ve sonra düşen şalını sırtına alarak yürümeye başladı. Zavallı kadının öksürükleri koridorun diğer ucundan bile duyuluyordu. Biraz sonra müdür Franti'ye oldukça sert bakarak "Franti, böyle giderse sen anneni öldürürsün," diye bağırdı. Ancak utanmaz çocuk hiçbir şey olmamış gibi gülüp duruyordu. Umut, 29 Pazar. Sevgili Enrico'cuğum, din öğretmeninin söylediklerine ben de tüm kalbimle katılıyorum. Kendisi gerçekten de son derece güzel ve teselli edici sözler söylemiş. Onun da söylediği gibi Tanrı insanları birbirleri için yaratmıştır ve onları hiçbir zaman ayırmayacaktır. Ben ve baban öleceğimizi anladığımız zaman asla "Enrico, seni bir daha göremeyeceğiz" gibi üzücü laflar etmeyeceğiz. Biz başka bir hayatta tekrar birbirimize kavuşacağız. Yeryüzünde acı çekenler, sevdiklerine ulaşamayanlar, üzüntüsüz, acısız ve ölümsüz bir dünyada birbirlerini bulup mutlu olacaklardır. Fakat bizler de o dünyaya layık olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Şunu hiç unutma, yaptığın her iyi hareket, başkalarına gösterdiğin sevgi, sahip olduğun her güzel fikir öldükten sonra gideceğimiz o dünyaya atılmış birer ok gibidir. Bunun dışında her acı, her sevimsiz olay seni o dünyaya yakınlaştırır. Çünkü çekilen her acı, akıtılan her gözyaşı insanın işlediği günahlardan birini siler. Her gün daha iyi, daha iyiliksever olmaya özen göster. Her sabah vicdanını rahatlatmak ve babanı mutlu etmek için güzel şeyler yapmaya çalış. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Tanrı'ya dua et. Ondan iyi, asil, cesaretli, kibar, dürüst biri olmak için yardım iste. Bunları yaparsan diğer hayatında çok mutlu biri olabileceğin fikrini hiç aklından çıkarma. Sen bir annenin oğlunu doğru yolda ilerlerken görmesinin onu ne kadar mutlu ettiğini tahmin edemezsin. Tanrı'ya dua ettiğinde o seni mutlaka duyacak ve sana yardım edecektir. İnsan ilahi bir gücün varlığına inanırsa karşısındakini daha çok sever ve daha fazla çalışma isteği duyar. Bununla birlikte seni duyan, dinleyen bir gücün var olduğuna inanırsan bu hem sana dayanma gücü verir hem de karşındaki insanı büyük bir hoşgörüyle affetmene ve ölümü de büyük bir serin kanlılıkla karşılamana yardımcı olur. Ulu Tanrım, öldükten sonra da bana annemin sesini duyur ve öbür dünyada çocuklarımla yeniden karşılaşmamı sağla. Dua et. Hep beraber dua edelim, birbirimizi sevelim ve iyi birer insan olalım sevgili oğlum. Annen. Şubat, başarı madalyası. 4 Cumartesi. Bu sabah başarı madalyalarını dağıtmak üzere okula bir müfettiş geldi. Müfettiş beyaz sakallıydı. Siyah takım elbise giymişti. Dersin bitimine kısa bir süre kala okul müdürü ve müfettiş birlikte sınıfa girip birçok öğrenciyi sözlüğe kaldırdılar. İlk madalyayı Derossi aldıktan sonra herkes merakla ikinci madalyayı kimin alacağını beklemeye başladı. Müfettiş ve müdür birkaç dakika öğretmenle konuştuktan sonra ikinci madalyayı Precossi'nin aldığını açıkladılar. Sonra bu madalyayı ona derslerine ve ev ödevlerine gösterdiği ilgiden ve sınıftaki olumlu davranışlarından dolayı verdiklerini belirttiler. Herkes dönüp Precossi'ye baktı. O ise halinden oldukça memnun görünüyordu.